Yaptığımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ilk iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri'nde işte yine buluştuk. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda yine çok özel konularımız ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki sizlerin de bizimle birlikte olmasını istiyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımız, öncelikle telefon numaralarımızı belirtelim. Çift 090 312 463 3419 463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan İmam Maturidi Çalıştayı üzerine Çalıştay Bilim Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamızla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında Avustralya'ya göçün 50. yılı dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlanan Sözlü Tarih Projesi ve proje dahilindeki etkinlikleri 50. yıl Avustralya koordinatörü Hüseyin Çalışkan'la konuşacağız. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlıyor. Sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Arpa buğda yan yana orak istemez. Yağız at şahlandı mı durak dinlemez. Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Yeter çektiğim insaf et gayrı. Bana gönlün var gibi gibi. Zehirin şifası süt ile incir. Ellerim kelepçe, yüreğim zincir. Biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Kimse sevemez benim gibi seni. 40 yılda bir gelir barış gibisi. Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Yeter çektiğim insan. mesafet kaydı. Senin bana gönlün var gibi gibi.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan İmam Maturidi Çalıştayı üzerine Çalıştay Bilim Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamızı stüdyomuza aldık. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün 22'si, 25'ine daha var, hala belki hazırlıklar devam ediyordur ama çok önemli, çok değerli bir kurultay, çalıştay olacağı ifade ediliyor. Çalıştayın da bu arada davetiyesi de elimde, oldukça yoğun hem isimler anlamında hem konu anlamında. Çalıştay'a ama geçmeden önce değerli hocam, İmam Maturidi'yi bize sizin dilinizden biraz daha yakinen anlatabilir misiniz? İmam Maturidi kimdir? Maturidilik felsefesi üzerine biraz söyleşelim.
Tabii ki şimdi Maturidi ismi neredeyse Türkiye'deki herkese tanıdık. Fakat içerik olarak pek tanıdık değil. Yani bu isim neyi temsil eder? Nerede doğmuştur diye sorsak bile, yani o nerede doğduğu sorusu bile tam karşılığını alamayabiliriz. Bizim Semerkant bölgesi, Mavera-ün-Nehir bölgesi ya da daha tanıdık
Orta Asya
Türkistan. Türkistan ismi çok tanıdık gelebilir. Türkistan bugün Kazakistan sınırları içerisinde bir bölgeyi içeriyor ama Türkistan 1074 yıl önceden bahsediyoruz. Şu anda Maturidi'nin vefatı 1074 yıl olmuş. 944 miladi vefatı. Ve Türkistan o zaman çok daha geniş bir bölgenin ismiydi. Özbekistan'ı da Kazakistan'ı da içine alan bir bölgenin adıydı. Ve orada inanılmaz bir bilimsel üretim vardı. Bu sadece dini ilimlerde, felsefede değil, doğa bilimlerinde de bu şekildeydi. Ve Kayıp Aydınlanma diye bir kitap var. Benim bu vesileyle çok sık andığım bir kitap. Frederick Starr diye bir Amerikalı'nın yazdığı. O bölgede üretilen düşüncenin bir aydınlanma yarattığını söylüyor. Bu aydınlanma ifadesini ben Çalıştay'ın başına da çektim. Maturidi'de aydınlanma biraz daha spesifik bir içeriğe sahip. Onu hemen şimdi söyleyeyim, sonra tekrar Maturidi'ye döneyim. Vahyin aydınlattığı bir akıl ve onun yarattığı bir aydınlanmadan bahsediyor. Yani yönlendirilmiş bir akıl var, insanın aklı, aydınlatılmış bir akıl. Bu vahiy ile aydınlatılıyor. Sonra bu aydınlatılmış akıl da yeni bir aydınlanma. Bu aydınlanmadan kasıt tabii ki karşıtlarıyla almamız lazım. Biz biliyorsunuz Batı'da karanlık dönemler diye bir adlandırma var. Karanlık dönem fiziki bir karanlık değil. Yani insanların kovuşturmaya uğradığı, görüşlerinden dolayı kovulduğu, yakıldığı 93 bin rakamından bahsediliyor. 93 bin kişi yakılarak öldürülüyor. Orta çağ böyle bir çağ. Ama öbür tarafta tam tersi insanların alabildiğine yoğun ilmi faaliyetlerde bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Türkistan.
Hocam peki özür dilerim sözünüzü kestim. Kayıp olmasının sebebi nedir?
Hani kayıp
neden kayıp olarak anlatılıyor?
Evet, evet. Çünkü araya giren bu yüzyıllar oradaki birikimin bize tam olarak aktarılamadığını gösteriyor. Farkında bile değiliz. Yani şimdi mesela aydınlanma ismini bugün andığımız zaman Türkiye'de bazı dostlar itiraz ediyor. Aydınlanma çünkü Batı'ya has bir şeydir. Fransız, Alman, İskoç aydınlanması diye bilinir ve o da genelde dinin kenara itilmesiyle sonuçlanan bir süreci tanımlar. Aydınlanma kelimesini İslam kültürü zaviyesine çektiğiniz zaman orada da tam tersi. Orada bir aydınlanma dinin kenara itilmesi değil, din üzerinden, dinle beraber bir aydınlanmadan bahsedilir. Ve orada faaliyetler, bilimsel faaliyetler herkesin hem toplum içinde var olmasını, üretimde bulunmasını Düşünsenize yani Semerkant denilen yerde Yakut Elhamevi diye bir alimimiz var. 400 medreseden bahsediyor. 400 medrese bir ilde. Bu müthiş bir rakam. Şimdi aydınlanma dediğiniz orada pozitif içerikli bir terim. Neden biz bundan haberdar değildik? İşte mümkün olduğu kadar terimler, kavramlar üzerinden bu çalıştayda biz de bir yönünü aydınlatmaya çalışacağız. Yani neden bir aydınlanma dedik ona? Maturidi'nin mücadele ettiği kesimler var orada. Yani bu bir Buhara, yani Semerkant dedik ya sizin hanım. Semerkant, Maturidi'nin bulunduğu bölge. Fakat aynı bölgenin hemen komşu illeri var. O bölgeye bağlı. Onlar da Buhara, Buhari diye bildiğimiz büyük İslam alimi oralıdır. Hemen yanında, yakınında Tirmizi diye bir büyük İslam alimi oradadır. Yani affedersiniz, İslam düşüncesini kuran büyük isimlerin hepsi o bölgede. Düşünce farklılıkları olabilir ama ben şöyle bakıyorum, yani farklılıklar Maturidi'den alıntılayayım onu, eğer tefrikaya, farklı yollar tutup parçalanmaya, bölünmeye yol açmadığı sürece farklılık iyidir. Yani bir farklı tonlar, farklı renkler anlamına gelir. Notalar gibi bir müzik parçası yapacaksınız ama tek bir notadan oluşturulmuş bir kompozisyon mümkün değil. Farklı notalar olacak ama ahenk içinde olacak. Bu ihtilaf, farklılık bu anlamda olumludur. Buhara'da Buhari var, Tirmiz'de İmam Tirmizi var, bu tarafta Semerkant'ta Maturidi ve başka alimler, medreseler var. Bunların tamamı dediğimiz gibi büyük bir eseri kompoze eden, onu besteleyen ki o eser dediğimiz işte İslam'ın kültürel olarak o bölgede farklı bir yorumu var. Bunu kabul etmek lazım. Yani İslam'ın Hicaz bölgesinde, yani Arap coğrafyasındaki yorumu Türk coğrafyasına geldiği zaman çapraz döllenme denilen bir olayla karşılaşıyoruz. Çapraz döllenme ismi veriliyor buna. Cross fertilization dedikleri İngilizce'de. Çapraz döllenme nedir? Yani geldiği dinin, İslam dininin ve Müslüman fatihlerin geldiği Orta Asya'da eğer hiçbir kültür, boş, çorak bir arazi bulsalardı döllenme olmazdı. Çorak arazi. Fakat öyle değil. Orada bir kültür vardı ve o kültür gelen kültürle harmanlanarak daha güçlü, daha kuvvetli bir kültür üretti. O kültür mesela İbn Sina'ları, Farabi'leri, Maturidi'leri üreten, ortaya çıkaran bu güçlü mayalanmadır. Bunu en azından şöyle, yani buradan şu süreçte tartışılıyor Maturidi ile ilgili. Maturidi ismi çok önemli bir isim olduğu için her türlü istismara da açık hale gelebiliyor, getirilebiliyor. Mesela bugünlerde konuşuluyor bu çalıştay vesilesiyle. Maturidi'den bir ideolojik önder mi yaratmaya çalışıyor acaba bu çalıştaycılar? Yani ideolojik önder. Şimdi biz şu Maturidi'ye yapılacak en büyük kötülüklerden birisidir. Bunu ta yani yıllardır biz Maturidi ile uğraşıyoruz. Maturidi etnik olarak Türktür. Ama oradan bir Türkçülük eğer çıkaracaksak bu doğru olmaz. Yani bir ilim adamını etnik kimliğine, lokal, eğer ona yerelliğine sabitlersek ondan evrensel bir düşünce çıkaramayız. Yani bugün sorsam mesela Gazali nerelidir? Çoğu insan bilmez Gazali'nin nereli olduğunu. Bilmemesi doğaldır ve doğrusu da odur. Düşünceleriyle insanları öne çıkarmak lazım. Etnik kimlikleriyle değil. Şimdi Kant'ı bugün çalıştırırken biz Kant'a Alman diye değer vermeyiz. Yani Kant'ın ahlak görüşlerine bakarız. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Ya da önemli isimler anacaksak dünyadan. Mesela biz Tagore'u eğer şiirlerini okuyacaksak, Tagore'un ya bu bir Hintlidir demeseniz bile Tagore sizi etkileyebilmelidir. Maturidi'yi Amerika'da birisi okuduğu zaman bu Türk diye etkilenmesin ondan. Bence temsil ettiği düşüncenin derinliğiyle etkilensin. Dolayısıyla biz Maturidi'yi çalışan arkadaşların ondan bir ideolojik önder çıkarma düşüncesi yok. Derinlikli olarak bir Müslüman alim olarak, bir Müslüman mütefekkir olarak düşünen alim. Sadece alim değil, mütefekkir alim. Şu demek, kavramlara yeni anlamlar yüklemeye çalışıyor. Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılarla, sorunlarla uğraşıyor. Mesela ne diyor? İşte az önce söylediğim. Diyor ki İslam toplumunun temel niteliği cemaat olmalarıdır, birliktelikleridir. Oysa başka dinlerin temel niteliği tefrikadır, ayrı ayrı yollara girip dağılmalarıdır. Niye bunu söylüyor? Çünkü kendi döneminde de İslam toplumu içerisinde tartışmalar var ve o tartışmaları ılımlı bir noktada, orta bir noktada buluşturmaya çalışan bir alim. Çünkü ümmeten vasata, yani orta yolcu bir toplum olarak Kur'an-ı Kerim bizi tanımlıyor. Aşırılıklardan uzak bir toplum olarak tanımlıyor. Maturidi'nin de bu ayete tercüman olması en makul olandır. Dolayısıyla o bölgeyi şunu tekrar etmek isterim. Semerkant bölgesi Kur'an'ın mesajının gelen mesajla, Arap fatihlerin getirdiği mesajla yeniden harmanlandığı, karıldığı, mayalandığı topraklardır. O yönüyle de bir, hatta Arnold Toynbee diye bir İngiliz tarihçi bunu Kuzey İslam'ı olarak tanımlar. Kuzey İslam'ı nedir temel özelliği der? Temel özelliği çoğulculuğudur. Yani tek hakikat iddiasında olmamasıdır, dayatmamasıdır, iletişime açık olmasıdır. Bu açık toplum tanımıdır aynı zamanda. Yani geliştirdiğiniz düşünce mutlak bu sondur demiyor. En sonunda şunu diyor alimimiz. Aslında bu hem Maturidi'de var hem diğer alimlerimizde var. Yorumunu yapar, en sonunda da en doğrusunu Allah bilir der. Bu şu demek, benim söylediğim son değildir. Daha başka imkanlarla, farklı yorumlarda getirilebilir. Bu işte iletişime açıklığın, sürekli açıklığın bir göstergesi olarak bakıyorum.
Çok güzel anlattınız değerli hocam. Şimdi İmam Maturidi'nin belli ki düşünce dünyasındaki yeri ve önemi çok büyük. Türk İslam medeniyetine katkıları anlamında değerlendirecek olursak neler anlatırsınız?
Yani milletlerin kendi geçmişleriyle övünmesi, eğer bu bir ırkçılığa varmayacaksa, bu çok doğal bir şeydir. Yani bu kültüre, yani diyelim ki Farabi bir Kazak alimidir, Kazak asıllıdır. Bunu hemen hemen kimse bilmez ama Kazaklar için önemlidir. Giderseniz Kazakistan'a Otrar ya da Farab kentine sizi götürürler, Farabi'nin kenti diye burası. Aynısı bizim için geçerli. Şu çok sorgulanabilir bir şeydir. Mesela bir Batı medeniyetinden bahsederiz. Ama Batı medeniyeti içerisinde İngiliz felsefesi ampirik felsefedir. Yani tecrübeye önem veren bir felsefedir. Alman felsefesi idealist bir felsefedir. Fransız felsefesi rasyonalist bir felsefedir. Bakın, birbirlerinden ayrılırlar. Ama hepsini topladığınız zaman Batı medeniyeti diye bir şey oluşturursunuz. Şimdi İslam medeniyeti dediğimiz şey de bir bütündür. Fakat bu bütüne Arap alimlerin farklı katkıları vardır. İranlı alimlerin farklı katkıları vardır. Türk alimlerin farklı katkıları var. Berberi dediğimiz, yani Mağrip bölgesinin İbn Rüşd, İbn Haldun gibi alimlerin farklı katkıları vardır. Endülüs'teki alimlerin, Endülüs Müslüman İspanya'nın alimlerinin, efendim diyelim Şatıbi'nin, diyelim ki İbn Bağci'nin, büyük filozoflar bunlar, ayrı katkıları vardır. Ama bunları topladığınız zaman bir bütün resim oluşturursunuz. Ama dediğim gibi resimde fırçaların darbeleri, oradaki gölgeler, oradaki tonlar, her biri ayrı ayrı kimliktedir. Ayrı ayrı tanımlanır, ayrı ayrı isim alır ama hepsi bir resmi kompoz eder. Dolayısıyla bizim Maturidiliğin Selçuklu'da, Osmanlı'da etkileyebildiği kadar, yani bu etkinin çok fazla olmadığı kabul edilir ama etkileyebildiği kadar bir düşünce sistematiğini etkilediği, kurduğu söylenir. Nedir o? Mesela Selçuklularda bir kozmopolitan bir kültüre imkan vermiştir. Kozmopolitan kültürden kastım şu, çok kültürlü. Yani içerisinde herkese imkan veren, yeterliği ve yeteneği olan herkesten yararlanmayı çünkü emaneti ehline vermeyi bir Allah'ın emri olarak gören, bu emaneti ehline veriniz. Bu ehil olan kim olursa olsun ondan yararlanacaksınız. Orada bir etnik kimlik, orada bir sizi, hareket alanınızı, düşünce alanınızı daraltacak bir kimlik siyasetine itmeyecek şekilde davranacaksınız. Mesela bugün de diyelim ki Osmanlı böyle davranmıştır. Enderun'u düşününüz mesela. Selçuklu hakeza. Şimdi buna imkan veren nedir? Düşünce kodlarımızdır. Yani düşünce kodlarımız. Şimdi düşününüz sadece kendi yakınlarına ve kendisine diyelim kabile olarak ya da din olarak sadece bana ait olanlara ben yaşam hakkı veririm diyen ve bunu böyle yorumlayarak herkese pompalayan bir düşünce olsaydı Maturidilik. Böyle bir kalıp, yani sadece biz, bizim dışımızdakilere yaşam hakkı yok demiş olsaydı, bugün ne Pakistan, ne Hindistan, ne Endonezya, ne Orta Asya, ne Türkiye'de Maturidilik bir mezhep, bir ekol olarak kabul göremezdi. Yani şimdi işin önemi şurada sizin hanım. Şimdi gidiyorsunuz Endonezya'ya, Malezya'ya, Hindistan'a, Pakistan'a, Türkiye'ye, Orta Asya'ya Maturidilik ve Hanefilik. Tek başına Maturidi değil, çünkü Maturidi eserlerinde hep biz der. Yani bir düşünce ekolünden bahseder. Tek başına kendisi değil ve dayandığı isimlerden bir tanesi İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Ki İmam-ı Azam Ebu Hanife, yine aynı şeyi söylüyorum, kendisi Türktür ama Türklük olarak değil, onun ürettiği düşünceyi, İmam-ı Azam'ın ürettiği düşünceyi bir toplumu yönetme, bir toplumu yönetme ihtiyaçlarını karşılama kabiliyeti açısından sorgulayarak diyelim ki evet iyiydi ya da yeterli değildi. Öyle baktığınız zaman müthiş bir potansiyel olduğunu, Ebu Hanife'de inanılmaz bir potansiyel var. Bakıyorsunuz Osmanlı fıkhı. Bak, Osmanlı felsefesinden bahsetmiyoruz, Osmanlı kelam sisteminden bahsetmiyoruz ama Osmanlı bir fıkıh medeniyetidir ve Hanefi fıkhı orada hakimdir. O fıkıhla siz koca bir imparatorluğu yönetebildiniz. Neden? Çünkü o esneklik var. O esneklik var. Dolayısıyla aynı esneklik Maturidi'nin düşünce dünyasında olduğu için andığımız o coğrafyalarda bugün bir karşılığı var. Uygulanabilirlik. Düşünün, yani bugün bile diyelim bir kanun yaptınız ve uygulama imkanı yok. Ne olur? İster istemez kendisi ortadan kalkar gider.
Evet.
Neden Maturidilik ve Hanefilik bu andığımız coğrafyalarda çok etkindir ve insanlar kendilerini öyle tanımlarlar hiçbir sıkıntıya girmeden? Bu söylediğimiz esnekliğinden ve uygulanabilirliğindendir. Aslında o dayandıkları kaynağa bakmak lazım. Yani Maturidi şimdi... Kitab-ı Tevhid diye bir eseri var Maturidi'nin, kelam eseridir. Çok yoğun yazılmış bir eserdir. Gerçekten çok değerli. Bir de 17 cilt olarak basılan Tevilatül Kur'an diye bir çalışması var. Bakarsanız hangi metin üzerinden konuşuyor? Yani buna biz yapısalcılık diyoruz felsefede. Yapısalcılıktan kasıt şu, yani okuduğunuz metin sizi yapılandırır. Okuduğunuz metin sizi yönlendirir. Eğer çok güçlü bir metinle karşı karşıyaysanız ve ister istemez sizi teslim alıyorsa, yani düşünsenize bir metin alıyorsunuz, bir kitap, ilk sayfayı bir okuyorsunuz, inanılmaz bir şekilde hoşunuza gidiyor. Diyorsunuz bu ne muhteşem bir çalışma. Kendinizi bırakıyorsunuz akışa. Bu sizi etkiler. Herhangi bir metin için söylüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir alim için de, şimdi Maturidi'nin yorumladığı, bize mesaj olarak 1074 yıl öncesinden gönderdikleri aslında bir metnin deşifresinden ibaret. Kodlarının açılmasından, sökülmesinden ibaret. Nedir o kodlar? İşte bahsettiğimiz Kur'an-ı Kerim. Yani şöyle diyor mesela, bugün gelmeden masamın üzerinde bakıyordum çalıştaya hazırlık babından. Tevbe suresi 109. ayette. Hiç diyor toplumlarını Allah'tan bir rıza ve takva üzerine kuran insanlarla bir uçurumun kenarına inşa edenler bir olur mu diyor. Uçurumun kenarına evini inşa edenler evleriyle birlikte diyor uçuruma yuvarlanır giderler. Şimdi bu ayetin yorumunu baktım ne diyor Maturidi. Şimdi tabii ki bu ayetin söylediğini biraz daha açıyor. Ama açtığı şey nedir? Diyor ki ilişkilerinizi, toplumsal ilişkilerinizi bir rıza üzerine, bakın rıza ve takva. Bu şu demek, yani aramızdaki ilişkiyi çıkar ilişkisi olarak mı kuralım? Yani sizden eğer bir çıkarım yoksa benim kardeşim hiç yüzünüze bile dönüp bakmam. Böyle bir toplumsal yapı bugün var mı? Dünyada var. Yani kapitalist yapının tipik tezahürlerinden evet. birisi. Ama diyor Kur'an-ı Kerim, eğer böyle yapmazsanız diyor, yani aranızdaki ilişkiyi, takva ilişkisi, yani şu demek, bütün yapıp ettiklerinizin nihai olarak hesabını Allah'a vereceğiniz duygusunun adı takvadır. Ne yaparsanız yapın, yani bir kamu malını kullanırken de takva, hiç kimse görmüyorsa da bunun hesabını nihayetinde bana soracak bir merci var. Yani bunu kanunun etrafını dolaşsam, bir üçkağıt yapsam deseniz de nihayetinde hesabını vereceksiniz. Şimdi bu takva düşüncesi. Ve rıza, rıza şu, yani insanların yapıp ettiklerini yargılayan, mahkum eden bir düşünceden mümkün olduğu kadar uzak durunuz. Birbirinizden razı olacak bir toplumsal yapı inşa ediniz. Aksi takdirde uçurumun kenarındasınız demektir. Her an aşağı yuvarlanabilirsiniz. Şimdi böyle bir kitabı bize anlattığı için, yani onun, o bir İslam alimi diyorum. İslam alimi, bir Müslüman alim, bilgin, mütefekkir. Neyle kodlanmış? Kendisini kodlayan daha esaslı bir kitap var, Kur'an-ı Kerim. Tabii sık sık da Hazreti Peygamber'in sünnetine referansta bulunur. Yaşam hadislerine referansta bulunur. Maturidi böyle birisi. Önünde çok güçlü bir eser var. O eserin müessiri olarak Allah'ın yeryüzünde yarattığı bir alan var. Oraya çok sıkı bakar. Böyle bir ayet-i kerimeyi anıyor Kur'an-ı Kerim, diyor ki, birileri diyor hileler, düzenler kurmaya çalışıyorlar ki kurdukları düzen neredeyse dağları yerinden edecek diye düşünürler diyor. Oysa Allah'ın dini o dağları da yerinden edecek kadar sebatlıdır, güçlüdür. Bu ayet-i kerimeyi yorumluyor Maturidi. Allah'ın dini nasıl güçlüdür diyor, nasıl güçlü olur? Dayandığı deliller, kanıtlarla dağdan daha güçlüdür. Şimdi bakın, nasıl bir din tasavvuru var? Din dediğiniz şey, diyor Maturidi, hüccet ve bürhan kelimesini kullanıyor. Yani tartışmasız doğruluk değeri olan delillere dayandığı zaman din bir dağdan çok daha güçlü ve kuvvetli bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bir İslam alimi, onu yetiştiren Kur'an gibi bir kitap ve onun 1074 yıl öncesinden bize aktardığı mesajlar. O mesajları alabildiğimiz kadar frekans ayarı yaparak günümüze aktarmaya çalışacağız. Aktarmaya çalışacağız. Bu çalıştayın ana gayesi bu.
Evet, değerli hocam, tam da siz sözünü ettiğiniz gibi çalıştaydan biraz bahsedelim arzu ederseniz. Akıl, adalet, hikmet, özgür irade başlıkları atılmış. Bu alanlarda hangi değerli hocalarımız konuşma yapacaklar? Bu alanları nasıl değinecekler? Biraz ondan bahsedelim.
Maturidi'yi biz bir düşünür olarak tasarladığımız için bu öne çıkardığımız kavramlar felsefenin de ilahiyat düşüncesinin de kurucu kavramlarıdır. Mesela adalet kavramını, akıl kavramını, özgür irade kavramını öne çıkarmadan hiçbir düşünceden bahsedemezsiniz. Burada ilginç bir terimimiz var, bizim yeni bir terim. Normalde felsefe hikmet denir felsefeye, ama Türkçe'de felsefedir hikmet. Hakim denir mesela filozofa, hakim. Ama pek bilinmez hakim. Hatta hakimi belki hakemle, belki hakimle bile karıştırabiliriz. Ama hekim, hakim dediğimiz insan hayatın yöneldiği temel amacı. Yani bütün olup bitenlerin, bütün akışın kendisine doğru gittiği ana hedefi düşünerek, bu nihai endişelerimiz, nihai son, dünyanın sonu, ama her şey bir amaca yöneliktir. Yani şöyle diyelim, suyu içmek insanın susuzluğunu gidermeye dönüktür. Suyun doğasında nihai olarak bu vardır. Akışkanlığı da, rengi de, kokusu da, her şey buna göre ayarlanmıştır. Dolayısıyla evrende var olan her şey ayarlıdır ve bir amaca yöneliktir. Hiçbir şey boşuna değildir. Şurada yürümek, sürünmekte olan bir solucanın da bu hareketinde bir hikmet vardır. Onun da bir amacı vardır. Bu bütün bu olup bitene amaç yüklemeye ve bir o gayesini gerçekleştirmeye dönük hareketine Maturidi hikmet adını veriyor. Hatta adalet terimi bile hikmetin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Hikmet Dolayısıyla Maturidi biz hikmet kelamcısı, hikmet düşünürü olarak tanımlıyoruz eskiden beri. Ve anahtar terimlerden birisi olarak hikmeti koyduk. Hikmet nedir? O şöyle diyor mesela, tam isabet. Şöyle düşününüz, örneği şöyle verelim. Bir hakim yargılıyor iki kişiyi. Şimdi elde ettiği verilere göre, doğru verilere göre ya isabet edecek verdiği kararda, yani suçluyu tam suçlu olduğunu tespit edecek ve verdiği ceza da tam o suçun karşılığı olacak. Hı hı. Ne fazla ne eksik. Bunu yapabilirse bunun adına diyor ki mesela yargıda, adalette tam isabetin adı da hikmettir. Şimdi bir karar veriyorsunuz. Mesela bir ilaç yazıyor doktor hastasına, doz ayarlaması yapacak. Ya milyarlarca insan var, milyarlarca beden var. İç organları bile birbirine benzemiyor insanların. Ve dolayısıyla her hastaya aynı ilacı yazıyoruz. Değil mi doktor olarak böyle? Şimdi bunun yanlışlığı ortada. Mesela şimdi verilen örnekler. Hangi hastanın ne kadar dozda bu ilaca ihtiyacı olduğunu milimine kadar, miligramına kadar tespit edip yazarsanız bunun adı hikmettir diyor. Yani hikmet öyle bir şeydir ki sıfır hatayla gider. Hı hı. Sıfır hata. Ne fazla ne eksik. Şimdi bu hikmeti dışarıdan, dış dünyadan alıyor. Dış dünyadan alıyor. Çünkü kozmik sistemde, kozmozda hikmet var diyor. Orada eksik ve fazla bir şey yok. Dolayısıyla taklit edeceğimiz sistem dış dünyanın sistemi. Dış dünyadan farklı olarak Maturidi insanda, bunu hem Maturidi'de görürüz hem Farabi'de görürüz, var. O da nedir? İnsan kozmozdan farklı olarak irade sahibidir. İradesi var ve o bahsettiğimiz hikmete, adalete aykırı davranma arzuları, ihtirasları da onun içinde bekliyor. Bekliyorlar. Yani küçük bir ayak kayması tak götürecekler. Onun için o özgür iradenin, burada ele aldığımız konulardan birisi özgür iradenin bu özgürlüğünü yanlış kullanmaması için ve zarara uğramaması için de disipline edilmesi, bir rotaya sokulması, iyi bir eğitimden geçirilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. Maturidi buna vahyin varoluş sebebini de buna bağlıyor. Çünkü insan eğitilebilir bir varlık, doğuştan günahkar asla değil. Ama suça meyyal, İyiliğe de meyyal. İyilik de yapıyor insanlar, kötülük de yapıyor. Kötülük yapanları ve kaybedenleri mümkün olduğu kadar minimize edelim, azaltalım. Bunu nasıl yapacağız? Eğitimle yapacağız. O zaman insanın iradesi eğitilebilir bir yapıya sahip. Bunu da yani özgürlük illa ben özgürüm, istediğimi yaparım. Bu değil. İstediğini yapma ya. Yani kötü bir şey istiyorsan onu yapma. Yani yapma. Sen de zarar göreceksin. Başkası da zarar görecek. Bunu hem akıl, hem irade, hem adalet, hem de hikmet kavramı üzerinden bir mütefekkir alim portresi çizmeyi amaçlıyor Çalıştay'ımız inşallah.
Değerli hocam, son dakikamızdayız. Çalıştay nerede olacak? Çok kısa halkımız da izleyebilecek mi? Ondan da bahsedelim.
Maalesef bu bir Çalıştay. Açık, herkese açık bir Çalıştay değil. Ama Çalıştay'ın ilk günü 25 Ekim'de bir açılış resepsiyonumuz olacak. Grand Ankara Otel'de.
Sizin de konuşmanız olacak.
Evet, orada bilim kurulu başkanı olarak benim bir konuşmam var. Yürütme kurulu başkanı olarak Abdullah Çalışkan dostumuzun bir konuşması olacak. Sonra da mini panel olacak. Yani Çalıştay'a sunulacak tebliğleri kısaca, biz 10'ar dakika katılımcılara, yaklaşık 1000 kişilik bir katılımcı bekliyoruz 25 açılış resepsiyonunda. Orada paylaşacağız katılımcılarla.
Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. O kadar güzel anlattınız ki inanın hiç kesmek istemiyorum ama diğer bölümümüze geçmek için izninizi isteyeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz Çalıştay'da. Çok gerçekten eksik olmayın. Bu konuda inanılmaz bilgilendik. Sevgili dinleyicilerimiz, 25-27 Ekim tarihleri arasında İmam Maturidi Çalıştay'ı gerçekleştirilecek. Çalıştay Bilim Kurulu Başkanımız ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamızla hem Çalıştay hakkında hem İmam Maturidi ve Maturidilik felsefesi hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi bir müzik aramız var. Müzik Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 50. Yıl Avustralya Koordinatörü Hüseyin Çalışkan şu anda stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Çalışkan. Kolaylıklar diliyoruz. Avustralya'ya göçün 50. yılı dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından pek çok proje gerçekleştiriliyor ve bu proje dahilinde de etkinlikler gerçekleştiriliyor. Biz hem proje üzerine hem etkinlikler üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz Sayın Çalışkan'da. Ama öncesinde bugüne kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Avustralya'da neler yapıldı? Oradaki vatandaşlarımız için hangi çalışmalar yapıldı? Biraz bundan bahsederek başlayabilir miyiz?
Evet, tabii. Şimdi kuruluş yılımız olan 2010 yılından beri YTB olarak Avustralya'da birçok faaliyet gerçekleştirdik. Zaten hali hazırda yürüyen proje programlarımız vasıtasıyla Avustralya'daki gençlerimize ve sivil toplum örgütlerimize birçok proje desteği verdik. Gençlerimizi burada ağırladık. Yine burslandırma faaliyetleriyle oradaki akademisyenlerimizi burslandırma programları kapsamında burslandırdık. 50. yıl geldik artık 1967 5 Ekim 1967'de Avustralya ile Türkiye arasında bir işçi göçü anlaşması imzalandı. Lakin bizim ilk kafilemiz 13 Ekim 1968 yılında Sydney'e indiler uçakla.
Tam 50 yıl önce.
Tam 50 yıl önce. Biz de aslında o iniş gününü baz alarak faaliyetlerimizi planladık 50. yıl kapsamında. Bugüne kadar da dediğim gibi 2012 yılından itibaren birçok genci ülkemizde gençlik köprüleri vasıtasıyla davet ettik. Burada gezi ve eğitim programlarına katıldılar. Yine aynı şekilde genç liderler programı kapsamında eğitimler alındı. Türkiye stajyeri kapsamında orada okuyan çocuklarımızın, yani lisans ya da yüksek lisans düzeyinde okuyan çocuklarımızın buradaki devlet kurumlarımızda, yani Adalet Bakanlığı gibi, YTB gibi, Sağlık Bakanlığı gibi bu kurumlarda stajyerine yönelik bir program Türkiye stajyeri. Bu kapsamda da yine Avustralya'dan gençlerimiz geldiler, katıldılar. Evet, biraz mesafeler uzak ama oradaki vatandaşlarımıza biraz daha pozitif ayrımcılık yaparak daha fazla öne çıkartmak istiyoruz. Onları, çünkü gelemiyorlar doğrusu. Yani Almanya'dan her yıl gelebiliyor gençler. Arabayla gelenleri var, uçakla gelenleri var. Ama Avustralya, yani buradan bir uçuş 24 saat. Her kolay kolay gelemiyorlar. Yani hayatında hiç gelmemiş gençlerle karşılaştık. 5 yıldır, 10 yıldır gelemeyenlerle karşılaştık belli sıkıntılar nedeniyle. O yüzden biraz daha öncelemek istiyoruz onları.
Peki ilgileri nasıl?
İlgileri çok çok güzel. Şimdi buraya geldiklerinde çok çok farklı bir kültür. Yani Avrupa gibi değil. Avrupa'da küçük Türkiye mahalleleri, küçük yani her şeye aşinalar Avrupalıklar. Ama Avustralya'dakiler öyle değil. Avustralya'da buraya geldikleri zaman gerçekten tekrar tekrar gelmek istiyorlar. Çünkü buradaki tarihe, kültüre, aidiyete uzaklar. Ama buraya geldiklerindeki gençlerimizin program sonrasındaki durumları çok daha farklı oluyor. Çok daha memnun ayrılıyorlar. Çok daha kendilerini Türkiye'ye ait hissederek geri dönüyorlar. O yüzden biz proje programlarımıza Avustralya'da arttırarak devam etmeyi planlıyoruz. Bunun dışında bu yıl dediğim gibi 50. yıl vasıtasıyla, göçün 50. yılı vasıtasıyla Avustralya özelinde birkaç tane faaliyet planladık. Bunlardan biri sözlü tarih çalışması. Burada amacımız Avustralya'nın farklı bölgelerine göç etmiş vatandaşlarımızla yaklaşık yarım saatlik röportajlarla onların Avustralya'ya göç ve Avustralya'da yaşadıkları dönem sırasında yaşadıklarını güzel hikayelerini özellikle anlatmalarını istedik. Bunu bitirdik. Bunun gösterimi bizim gala merasimimizde, gala yememizde gösterilecek.
Bir belgesel.
Bir belgesel tarzında evet. Yani 100 tane, yaklaşık 100 tane vatandaşımızla 30'ar dakikalık röportajlar yapıldı.
Bu tamamı gösterilecek mi?
Tamamı gösterilecek tabii ki. İnsanlar sıkılır ve kaçarlar. Bunun bir kısmını, yarım saatlik bir kısmını biz kendi 50. yıl programımızda gösterime sokacağız. Yine arşiv araştırması çalışması yaptırdık. Oradaki Avustralya'da mukim Türk akademisyenlerimize. Orada bizim vatandaşlarımıza ait 50 yıllık süreçte bizle ilgili üretilen basılı, sesli, görsel ne materyal varsa medya kuruluşlarından, yüksek öğretim kurumlarından, yerel ve ulusal yönetim arşivlerinden toplanarak bir arşiv araştırması yaptık. Bunu bir almanakla kitaplaştırıyoruz. Bu almanağın da lansmanı yine Avustralya'da 50. yıl programı kapsamında yapılacak. Hı hı. Aynı zamanda sunum olarak da yine vatandaşlarımıza göstereceğiz bunu. Yine Avustralya'ya göçün 50. yılı kapsamında Avustralya Göç Müzesi'nde bir göç sergisi başladı geçtiğimiz ay. Bu da 4 ay boyunca açık kalacak, hı hı, ve vatandaşlarımız bu sergiyi gezebilecekler.
Bu serginin konusu ne olacak?
Bu serginin konusu da Avustralya'da Türk kimliği. Yani bize ait olan değerler orada, yani elbiseden tutun işte müzik aletlerine kadar farklı şeyler orada şu an gösterimde. Avustralya Göç Müzesi de Avustralya'nın en önemli müzelerinden biridir Melbourne'de. Hı hı. Bizim için hani prestijli bir şey oldu. Son olarak yine 27 Ekim'de Avustralya'da Ahenk isimli bir konser düzenlenecek. Bu konserde oradaki bir Türk vatandaşlarımızın kurduğu bir okulun müzik bölümünün yaptığı ama yine Melbourne'de çok prestijli bir sahnede gerçekleşecek bir senfoni orkestrası. Bu Türk müziği ile senfoni orkestrasını harmanlayarak bir 3 saatlik bir uzun bir konser verilecek. Bu konsere de yine Yurtçukluk ve Akraba Topluluğu Başkanlığı olarak biz destek verdik. Hı hı. Yine 35 kişilik bir orkestra ve 22 kişilik Türk müzik sanatçı grubu orada sahne alacaklar.
Buradan gidecek
olan... Buradan gidenler tabii, TRT'den olacak. Gidenler var. Tabii tabii, tabii 8 tane filan. Türkiye'den giden var. Sanatçımız, hı-hı, var. TRT'den de var yine sanatçılarımız. Onlar da müziklerini, sanatlarını icra edecekler. Bunun dışında yine 27 Ekim'de bizim ana programımız gerçekleşecek Melbourne'de. Öncelikle program kapsamında bizim yaptırdığımız arşiv araştırması sunumu gerçekleştirilecek. Ardından vatandaşlarımız orada bugüne kadar gerçekten hem Avustralya toplumuna hem Türk toplumuna katkılarda bulunmuş, hı hı, ve öne çıkmış vatandaşlarımızın konuşmaları gerçekleşecek. Ardından saat programın müteahhibinde 2 gibi gala yemeğimiz gerçekleşecek. Ardından da konsere geçeceğiz. Bunun dışında son olarak başkanlığımızın heyeti buradan dernek ziyaretleri, sivil toplum ziyaretleri ve resmi görüşmeler yapmak üzere yine 21-30 Ekim arasında Avustralya'nın Melbourne ve Sydney şehirlerinde bulunacak. Yine orada vatandaşlarımızla beraber olacağız.
Kolaylıklar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, ben de aslında bu konuya da değinmenizi rica ediyorum. O programların tanıtımı çünkü çok önemli.
Kesinlikle.
Dediğiniz gibi çok uzaklar bize ve aslında hem yakınlar hem uzaklar. Mesafe olarak uzaklar ama kalben hepsinin burada olduğunu biliyoruz. Çünkü arkadaşları, dostları, akrabaları mutlaka Türkiye'de ama aile olarak orada yaşamak, kesinlikle, durumunda kalmışlar. Bunun dışında bu 50. yıl sonrası başka çalışmalar da olacak mı Avustralya'daki genç kardeşlerimiz için?
Tabii tabii, Avustralya özelinde dediğim gibi yine Diaspora Gençlik Akademisi, aile ve hukuk alanında uzmanlık bursları, efendim yine tez araştırma bursları, hafta sonu okulları, bu özellikle büyük bir sıkıntı Avustralya'da. Jenerasyon olarak ikinci nesilde Türkçeyi kullanmamaya başlıyorlar. Yani bu Almanya'da dördüncü nesilde oluşuyor ama Avustralya'da hemen ikinci nesilde anne de baba da İngilizce konuşmaya başlıyorlar ve çocuk otomatikmen konuşamaz hale geliyor.
Çünkü Türkiye'ye çok fazla gidip gelemedikleri
çok uzaklar
için,
zaten
değil mi?
Kültürel olarak da mesafe olarak da çok, hı-hı, uzaklar. Bu dediğiniz gibi gidip gelmenin de azlığının bir sıkıntısı var. durumda.
Çünkü örneğin Almanya'daki, İsviçre'deki vatandaşlarımız çok, mutlaka çok, çok, bir şekilde akrabaları
yani
burada.
Yani gerçek gurbet diyorsak Avustralya'dır. Benim görüşüm o yönde. Yani Avustralya'yı çalışıyorum da olduğu için de değil ama gerçekten yani tek uçakla gelemediğiniz bir ülke. Kültürel olarak da uzak kalmışsınız. Çanakkale Savaşları'yla bizim bir kültürel tarihsel bağımız var Avustralya'yla. Orada da toplumumuz gerçekten saygın bir konumda. Diğer farklı göçmen gruplarına göre. Ama dediğim gibi mesafe çok uzak olduğu için bağları ve aidiyeti sağlamak, güçlendirmek zor oluyor.
Bu anlamda size çok büyük görevler düşüyor.
Kesinlikle doğru. Kesinlikle.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Estağfurullah, verdiğiniz bilgiler için. 27'sinde gerçekleşecek bu etkinliğiniz. Etkinlikte de kolaylıklar diliyoruz. Eminim kaç gündür, belki kaç aydır,
kaç yıldır
bu etkinlik için çaba sarf ediyorsunuz. Orada meyvelerini toplayacaksınız. Avustralya'daki vatandaşlarımıza da sizin vesilenizde selamlarımızı iletmek istiyoruz. Size de verdiğiniz bilgiler için tekrar çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Avustralya'ya göçün 50. yılı dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sözlü Tarih Projesi ve proje dahilindeki etkinlikleri Avustralya 50. yıl koordinatörü Hüseyin Çalışkan'la konuştuk ve böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri bugün sona eriyor ama yarın saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yamamoyun.
Kullan boya, suya dayanıklı cam.